Ayrım 20.
K, lacivertin kimi sözlerini kelimesi kelimesi defterine yazacak kadar sevmişti de. Batılıların sandığı gibi, bizlerin burada Allah'ımıza o kadar bağlanmamızın nedeni, o kadar yoksul olmamız değil, bu dünyada ne işimiz olduğunu ve öteki dünyada neler olacağını herkesten çok merak etmemizdir. Lacivert bitiş cümleleri olarak bu merakın kökenlerine inmek ve bu dünyadaki işimizin ne olduğunu açmak yerine Batı'ya seslendi. Kendi büyük keşfi demokrasiye, Allah'ın sözünden daha çok inanır gözüken Batı, Kars'taki bu demokrasi karşıtı askeri darbeye karşı çıkacak mı? Diye sordu gösterişli bir jestle. Yoksa önemli olan demokrasi, özgürlük ve insan hakları değil, dünyanın geri kalanının Batı'yı maymun gibi taklit etmesi midir? Kendisine hiç benzemeyen düşmanlarının kazandığı bir demokrasiye Batı'nın tahammülü var mıdır? Bir de Batı dışında, dünyanın geri kalanına seslenmek istiyorum. Kardeşler, yalnız değilsiniz. Bir an sustu. Ama Frankfurter Rundschau'dan arkadaşınız bu haberin hepsini yayımlar mı? Batı batı diye sanki bir tek kişi, tek bir görüş varmış gibi konuşmak sevimsiz oluyor dedi K dikkatle. Buna inanıyorum ama dedi Lacivert en sonunda. Bir tek batı ve bir tek görüşleri vardır. Öteki görüşü biz temsil ediyoruz. Gene de batıda öyle yaşamıyorlar dedi K. Buradakinin aksine insanlar herkes gibi düşünmekle övünmüyor orada. Herkes en sıradan bir küçük bakkal bile kişisel görüşleri var diye böbürleniyor. Bu yüzden batı yerine batının demokratları desek, oradaki insanların vicdanlarına daha iyi sesleniriz. Peki, bildiğiniz gibi yapın. Yayımlanması için gereken başka bir düzeltme var mı? Sonundaki seslenmeyle de bu haberden çok haber niteliği de olan ilginç bir bildiri oldu dedi K. Altında da sizin imzanızı koyacaklar. Belki de sizi tanıtıcı birkaç söz. Onları hazırladım dedi Lacivert. Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun önde gelen İslamcılarından desinler yeter. Bu durumda Hans Hansen bunu basamaz. Nasıl? Çünkü tek başına bir Türk İslamcısının bildirisini Sosyal Demokrat Frankfurter Rundschau'da yayınlamak taraf tutmak olur onlar için dedi K. Bay Hans Hansen'in işine gelmeyince böyle kıvırtma huyu var demek dedi Lacivert. Ne yapmamız gerekiyor onu ikna etmek için? Alman demokratları Türkiye'deki bir askeri darbeye, bir tiyatro darbesine değil, gerçeğine karşı çıksalar bile sonunda destekledikleri kişilerin İslamcılar olması onları huzursuz eder. Evet, bunların hepsi korkar bizden dedi Lacivert. Bunu gururla mı yoksa bir yanlış anlamadan yakınarak mı söylediğini çıkaramadı K. Bu yüzden dedi, eski bir komünist, bir liberal, bir Kürt milliyetçisi de imza atarsa bu bildiriye Frankfurter Rundschau'da rahatlıkla yayınlanır. Nasıl yani? Kars'ta bulacağımız iki kişiyle ortak bir bildiriyi hemen hazırlayabiliriz dedi K. Kendim Batılılara hoş göstermek için şarap içemem dedi Lacivert. Benden korkmasınlar da işimi görsünler diye onlara benzemek için çırpınamam. Allahsız ateistlerle birlikte bizi acısınlar diye de bu Batılı Bay Hansen'in kapısına yüz süremem. Kim bu Bay Hans Hansen? Niye bu kadar çok şartta yatıyor? Yahudi mi? Bir sessizlik oldu. Yanlış bir şey söylediğini K'nın düşündüğünü sezerek bir an nefretle baktı ona Lacivert. Yahudiler bu yüzyılın en büyük mazlumlarıdır dedi. Demecimde herhangi bir değişiklik yapmadan önce şu Hans Hansen'i tanımak isterim. Nasıl tanıştınız? Frankfurter Rundschau'da Türkiye ile ilgili bir haber yorum çıkacağını, yazarının bu işleri bilen biriyle konuşmak istediğini söyledi bir Türk arkadaş. Hans Hansen sorularını niye o Türk arkadaşına sormuyor da sana soruyor? O Türk arkadaşım bu işlerle benden daha az ilgiliydi. Neydi o işler? Ben söyleyeyim dedi Lacivert. İşkence, zulüm, hapishane koşulları gibi bizi aşağılayan şeylerdir. Galiba Malatya'da İmam Hatip'li öğrenciler bir ateisti öldürmüşlerdi dedi K. Böyle bir olay hatırlayamıyorum dedi Lacivert. Dikkatle kendini denetleyerek. Nam yapmak için bir zavallı ateisti öldürüp televizyona çıkıp gururlanan sözüm ona İslamcılar ne kadar alçaksa, 10-15 kişi öldü diye bu haberleri dünyadaki İslamcı hareketi küçültmek için abartan oryantalistler de o kadar rezildir. Bay Hans Hansen böyle biri ise unutalım onu. Bana Avrupa Birliği ve Türkiye hakkında bir şeyler sordu Hans Hansen. Sorularını cevapladım. Bir hafta sonra telefon etti. Beni evine akşam yemeğine davet etti. Durup dururken mi? Evet. Çok şüpheli. Ne gördün evinde? Karısını sana tanıştırdı mı? Sonuna kadar çektiği perdelerin hemen yanında oturan Kadife'nin de şimdi pür dikkat dinlediğini gördük ha. Güzel, mutlu bir aileydi Hans Hansen ailesi dedik ha. Bir akşamüstü gazete çıkışı Herr Hansen beni Bahof'tan aldı. Yarım saat sonra bahçe içinde güzel aydınlık bir eve vardık. Çok iyi davrandılar bana. Fırında tavukla patates yedik. Karısı patatesi önce haşlamış, sonra fırında kızartmıştı. Karısı nasıl biriydi? Kafof'taki tezgahtar Hans Hansen'i getirdi gözlerinin önüne. Hans Hansen ne kadar sarışın, geniş omuzlu ve yakışıklıysa, Ingeborg ve çocuklar da o kadar sarışın ve güzeldiler. Duvarlarda hiç haç var mıydı? Hatırlamıyorum, yoktu. Vardır ama sen dikkat etmemişsindir, dedi Lacivert. Bizim ateist Avrupa hayranlarının hayallerinin aksine, Avrupalı bütün aydınlar dinlerine, haçlarını sıkı sıkıya bağlıdırlar. Ama bizimkiler Türkiye'ye geri dönünce bundan bahsetmez. Çünkü Batı'nın teknolojik üstünlüğünün ateizmin bir zafer olduğunu kanıtlamaktır dertleri. Ne gördüğünü, ne konuştuğunuzu anlat. Herr Hansen, Frankfurter Rundschau'da dış haberlerde çalışmasına rağmen edebiyat severdir. Konu şiire geldi. Şairlerden, ülkelerden, hikayelerden bahsettik. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamadım. Sana acıyorlar mıydı? Türk olduğun, zavallı, yalnız ve yoksul bir siyasal sürgün olduğun için, canı sıkılan sarhoş Alman gençleri eğlence olsun diye senin gibi kimsesiz Türkleri yakıyor diye sana şefkat duyuyorlar mıydı? Bilmiyorum, kimse üzerime varmıyordu. Onlar üzerine varıp sana acıdıklarını göstermeselerdi, insanın içinde vardır böyle bir acınma isteği. Bu isteğini ekmek parasına dönüştürmüş on binlerce Türk Kürt aydını var Almanya'da. Hans Hansen'in ailesi, çocukları, hepsi iyi insanlardı. İnceydiler, yumuşaktılar. Belki de incelikleri yüzünden acıdıklarını hissettirmediler bana. Sevdim onları. Acısalardı da aldırmazdım artık. Yani bu durum senin gururunu hiç kırmıyordu. Kırıyordu belki ama gene de o akşam onlarla çok mutluydum. Kenarlardaki masa lambalarının çok hoş turuncu bir ışığı vardı. Çatalları, bıçakları hiç görmediğim cinstendi ama insanı huzursuz edecek kadar da yabancı değildi. Televizyon sürekli açıktı. Ara sıra ona da bakıyorlardı. Bu da kendimi evde hissettiriyordu. Bazen Almancamın yetmediğini görünce İngilizce açıklıyorlardı. Yemekten sonra çocuklar babalarına derslerini sordular. Uyumadan önce çocukları öptüler. Kendimi o kadar rahat hissettim ki yemeğin sonunda uzanıp pastadan bir ikinci dilim aldım. Kimse de fark etmedi bunu. Fark ettilerse bile doğal karşıladılar. Bunu sonra çok düşündüm çünkü. Ne pastasıydı diye sordu Kadife. İncirli, çikolatalı Viyana pastasıydı. Bir sessizlik oldu. Perdeler ne renkti diye sordu Kadife. Desenleri nasıldı? Beyazımsı ya da krem rengiydi, dedi Kaan hatırlamaya çalışır gibi yaparak. Üzerlerinde küçük balıklar, çiçekler, ayılar ve renk renk meyveler vardı. Yani çocuklar için kumaş gibi mi? Hayır, çünkü çok ciddi bir havası vardı da bunun. Bunu söylemeliyim. Mutluydular ama bizdeki gibi lüzumlu lüzumsuz ikide bir gülmüyorlardı. Çok ciddiydiler. Belki de bu yüzden mutluydular. Hayat, sorumluluk gerektiren ciddi bir işti onlar için. Bizimki gibi körü körüne bir uğraş, bir acı imtihanı değil. Ama bu ciddiyet, hayat dolu, olumlu bir şeydi. Perdedeki ayılar ve balıklar gibi renkli ve ölçülü bir mutlulukları vardı. Masa örtüsünde renkli diye sordu Kadife. Unuttum, dedi Ka ve hatırlamaya çalışıyormuş gibi düşüncelere daldı. Kaç kere gittin oraya, dedi Lacivert hafif öfkeyle. O gece orada öylesine mutlu oldum ki bir daha çağırsınlar çok isterdim. Ama Hans Hansen beni bir daha hiç çağırmadı. Avludaki zincirli köpek uzun uzun havladı. Ka şimdi Kadife'nin yüzünde bir hüzün, Lacivert'te ise öfkeli bir küçümseme görüyordu. Pek çok kereler onları aramayı düşündüm, diye anlattı inatla. Bazen Hans Hansen'in beni akşam yemeğine çağırmak için bir daha aradığını ama bulamadığını düşünür, kütüphaneden çıkıp eve koşmamak için kendimi zor tutardım. O güzel etejerli aynayı, rengini unuttuğum, galiba limon sarısıydı, koltukları, sofrada ekmek tahtasının üzerinde ekmek keserken bana bu iyi mi diye sormalarını, biliyorsunuz Avrupalılar bizlerden çok daha az ekmek yer. Haçsız duvarlardaki o güzel Alp manzaralarını, bütün bunları yeniden görmeyi çok isterdim. Kaan şimdi Lacivert'in kendisine açık bir tiksintiyle baktığını görüyordu. 3 ay sonra bir arkadaş yeni haberler getirmişti Türkiye'den, dedi Kaan. Bu rezil işkence, baskı ve zulüm haberlerini vermek bahanesiyle Hans Hansen'e telefon ettim. Dikkatle dinledi beni. Gene çok ince, nazikti. Küçük de bir haber çıktı gazetede. O işkence ve ölüm haberi benim umurumda değildi. Ben beni arasın istiyordum. Ama bir daha beni hiç geri aramadı. Acaba hatam nedir? Beni bir daha niye aramadınız diye Hans Hansen'e mektup yazmak gelir bazen içimden. Kaan'ın kendi haline gülümser gibi yapması laciverdi rahatlatmadı. Şimdi artık onu aramak için yeni bir bahaneniz olacak dedi alaycılıkla. Ama haberin gazetede çıkması için Alman standartlarına uyup bir ortak bildiri hazırlamamız lazım dedi Kaan. Birlikte bir bildiri yazmam gereken Kürt milliyetçisiyle liberal komünist kim olacak? Polis çıkmalarından endişeleniyorsanız adları siz önerin dedi Kaan. İmam Hatip Lisesi'ndeki sınıf arkadaşlarına yapılanlar yüreklerini öfkeyle doldurmuş pek çok Kürt genci var. Hiç şüphesiz Batılı gazetecinin gözünde Kürt milliyetçisinin İslamcı olanı değil, ateist olanı daha makbuldür. Bu bildiride Kürtleri genç bir öğrenci de temsil edebilir. Peki, siz ayarlayın o genç öğrenciyi dedi Kaan. Frankfurter Rundschau'nun ona razı olacağını söyleyebilirim. Tabii, siz aramızda Batı'yı temsil ediyorsunuz ne de olsa dedi lacivert alaycılıkla. K aldırmadı hiç. Eski komünist, yeni demokrata ise Turgut Bey en uygunudur. Babam mı dedi Kadife endişeyle. K onu onaylayınca Kadife babasının asla evden çıkmayacağını söyledi. Hep birlikte konuşmaya başladılar. Lacivert bütün eski komünistler gibi Turgut Bey'in de aslında bir demokrat olmadığını, İslamcıları sindiriyor diye askeri darbeyi mutlaka memnuniyetle karşıladığını ama solcular leke sürmemek için numaradan karşı çıkıyor gibi yaptığını anlatmaya çalıştı. Babam numaracının teki değildir dedi Kadife. Sesindeki titremeden ve laciverdin bir anda öfkeyle parlayan gözlerinden ikisi arasında çok kereler tekrarlanmış kavgalardan birinin eşiğine geldiklerini Ka hemen hissetti. Kavgadan yorulmuş çiftler gibi onu başkalarından gizleme gayretlerinin de artık tükendiğini anladı Ka. Kadife de hırpalanmış ve aşık kadınlara özgü bir ne pahasına olursa olsun cevap verme azmi, lacivertte ise mağrur bir ifadeyle birlikte olağanüstü bir şefkat gördü. Ama bir anda her şey değişti ve laciverdin gözlerinde bir kararlılık belirdi. Bütün ateist pozcusu, Avrupa hayranı solcu enteller gibi baban da aslında halktan nefret eden numaracının teki dedi lacivert. Kadife, Ersin elektriğin plastik küllüğünü kapıp laciverde fırlattı. Ama belki de bilerek iyi nişan almamıştı. Küllük duvarda asılı duran takvimdeki Venedik manzarasına çarpıp sessizce yere düştü. Ayrıca baban, kızının bir radikal İslamcının gizli sevgilisi olduğunu da bilmezlikten geliyor dedi lacivert. Kadife laciverdin omzunu iki eliyle hafifçe yumrukladıktan sonra ağlamaya başladı. Lacivert onu kenardaki sandalyeye oturturken, ikisi de öyle yapay bir sesle konuşuyorlardı ki K, neredeyse her şeyin kendisini etkilemek için düzenlenmiş bir tiyatro olduğuna inanacaktı. Sözünü geri al dedi Kadife. Sözümü geri alıyorum dedi lacivert ağlayan küçük bir çocuğu şefkatle teselli eder gibi. Bunu kanıtlamak için de babanın sabah akşam zındık şakaları yapan biri olmasına hiç aldırmadan onunla aynı bildiriye imza atmayı kabul ediyorum. Ama bu Hans Hansen'in temsilcisinin, K'ya gülümsedi, bize kurduğu bir tuzak olabileceği için ben sizin otele gelemem. Anlıyor musun canım? Babam da otelden çıkamaz dedi Kadife K'yı şaşırtan bir şımarık kız sesiyle. Kars'ın yoksulluğu moralini bozuyor. İkna edin onu da dışarı çıksın babanız Kadife dedi K sesine daha önce onunla konuşurken hiç vermediği resmi bir renk vererek. Kar her şeyi örttü. Göz göze geldi onunla. Bu sefer anladı Kadife. Peki dedi. Ama babam otelden dışarı çıkmadan önce bir İslamcı ve Kürt milliyetçisiyle aynı metnin altına imza koymaya da ikna edilmeli. Kim yapacak bunu? Ben yaparım dedi Ka. Siz de yardım edersiniz. Nerede buluşacaklar diye sordu Kadife. Ya zavallı babam bu saçmalık yüzünden yakalanır da bu yaştan sonra bir daha hapse girerse? Saçmalık değil dedi lacivert. Avrupa gazetelerinde bir iki haber çıkarsa Ankara buradakilerin kulağını büker biraz durulurlar. Mesele Avrupa gazetelerinde haber çıkmasından çok senin adının çıkması dedi Kadife. Lacivert bunu da hoşgörüyle ve tatlılıkla gülümsemeyi başarınca K ona bir saygı duydu. Frankfurter Rundschau'da bir demeci çıkarsa İstanbul'daki küçük İslamcı gazetecilerin bunu övünerek ve abartarak çevirecekleri aklına ilk defa geliyordu. Bu laciverdin bütün Türkiye'de tanınması demekti. Uzun bir sessizlik oldu. Kadife bir mendil çıkarmış gözlerini siliyordu. K buradan çıkar çıkmaz iki sevgilinin önce kavga edeceklerini sonra da sevişeceklerini hissetti. Bir an evvel çıkıp gitmesini mi istiyorlardı? Çok yükseklerden bir uçak geçiyordu. Hepsi gözlerini yukarıya pencerenin üst kısmından görülen göğe dikip dinlediler. Buradan hiç uçak geçmez aslında dedi Kadife. Olağanüstü bir şeyler var dedi lacivert. Kendi evhamına gülümsedi sonra. Kaan'ın da gülümseyişe katıldığını fark edince hırçınlaştı. Sıcaklık eksi 20'nin çok daha altında ama Devlet -20 diye duyuruyorlar diyor. K'ya meydan okur gibi baktı. Normal bir hayatım olsun isterdim dedi Kadife. Normal burjuva hayatını teptin sen dedi Lacivert. Seni bu kadar müstesna bir insan yapan da bu. Ben müstesna olmak istemiyorum. Herkes gibi olmak istiyorum. Darbe olmasaydı belki de başımı açar herkes gibi olurdum artık. Burada herkes başını örtüyor dedi Lacivert. Doğru değil. Benim çevremde benim gibi eğitimli kadınların çoğu başını örtmüyor. Mesele herkes gibi ve sıradan olmaksa başımı örterek benzerlerinden iyice uzaklaştım. Bunda mağrur bir yan var ve hoşlanmıyorum. Açarsın o zaman yarın başını dedi Lacivert. Herkes de bunu askeri darbenin bir zaferi olarak görür. Senin gibi herkesin ne düşündüğüyle yaşamadığımı herkes biliyor dedi Kadife. Suratı zevkten kıpkırmızı olmuştu. Lacivert tatlılıkla buna da gülümsedi ama Kağ bu sefer onun yüzünden bütün iradesini kullandığını gördü. Lacivert de Kağ'ın bunları gördüğünü gördü. Bu da iki erkeği şimdi hiç de birlikte tanık olmak istemedikleri bir yere Lacivert ile Kadife'nin mahremiyetin neşiğine getirdi. Kadife'nin yarı hırçın bir sesle Lacivert'e diklenirken aslında Lacivert'le olan mahremiyetini ortaya döktüğünü, böylece onu zayıf yerinden yaralarken K'yı da tanıklığından dolayı suçlu durumuna düşürdüğünü hissetti K. Dün geceden beri cebinde taşıdığı, Necip'in Kadife'ye yazdığı aşk mektupları niye şimdi aklına gelmişti? Başörtüsü yüzünden hırpalanan, okuldan atılan kadınların hiçbirinin gazetelerde adı geçmez dedi Kadife, aynı gözü kararmış havayla. Gazetelerde başörtüsü yüzünden hayatı kaydırılan kadınların yerine onlar adına konuşan taşralı, ihtiyatlı, hımbıl İslamcıların resmi çıkar. Bir de Müslüman kadın, eğer kocası belediye başkanı filansa bayram törenlerinde yanında olduğu için çıkar ancak gazetelere. Bu yüzden de o gazetelere geçmemek değil, geçmek üzerdi beni. Bizler mahremiyetimizi korumak için çile çekerken, kendilerini teşhir etmek için çırpınan bu zavallı erkeklere acıyorum aslında. İntihar eden kızlar hakkında bu yüzden yazı yazılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Hansan sana bir bildiri vermeye benim de hakkım olduğunu hissediyorum. Çok iyi olur dedi Kağ hiç düşünmeden. Müslüman feministleri temsilen diye imzalarsınız. Hiç kimseyi temsil etmek istemiyorum dedi Kadife. Orada Avrupalıların karşısında yalnızca kendi hikayemle, tek başıma, bütün günahlarım ve kusurlarımla durmak istiyorum. İnsan bazen hiç tanımadığı ve bir daha da hiç göremeyeceğine emin olduğu birisine bütün hikayesini anlatmak ister ya, her şeyi. Eskiden Avrupa romanlarını okurken kahramanlar yazara, hikayelerini sanki böyle anlatmışlar gibi gelirdi bana. Avrupa'da 3-5 kişi benim hikayemi böyle okusun isterdim. Yakınlarda bir yerde bir patlama oldu. Bütün ev sarsıldı, camlar titredi. 1-2 saniye sonra Lacivert ve Kağ korkuyla ayağa kalktılar. Ben gidip bakayım dedi Kadife. Aralarında en soğukkanlı gözüken oydu. Kağ pencerenin perdesini hafifçe araladı. Arabacı yok, gitmiş dedi. Burada durması tehlikeli dedi Lacivert. Giderken avlunun yan kapısından çıkarsın. Bunu git artık anlamında söylediğini hissetti Kağ ama bir beklentiyle yerinden kıpırdamadı. Karşılıklı birbirlerine nefretle baktılar. Kağ üniversite yıllarında aşırı milliyetçi, eli silahlı öğrencilerle boş ve karanlık bir koridorda karşılaştığı zaman hissettiği korkuyu hatırlamıştı. Ama o zamanlar havada cinsel bir gerilim olmazdı. Ben biraz paranoyak olabilirim dedi Lacivert. Ama bu senin bir batı casusu olmadığın anlamına gelmez. Bir ajan olduğunu bilmemen ve böyle hiçbir niyetinin olmaması da bu durumu değiştirmez. Aramızdaki yabancı sensin. İmanı tam şu kızcağızda farkında olmadan yarattığın şüpheler, tuhaflıklar da bunun kanıtı. Kendini beğenmiş, batılı bakışlarınla bizi yargıladın. İçten içe gülümsedin belki de bizlere. Ben aldırmadım. Kadife de aldırmazdı ama aramıza kendi saflığınla birlikte Avrupalının mutluluk vaadini, doğruluk hayalini soktun. Aklımızı karıştırdın. Sana kızmıyorum çünkü bütün iyi insanlar gibi kötülüğünü farkına varmadan yapıyorsun. Ama şimdi sana bunu söylediğime göre bundan sonra masum sayılamazsın. 27. Dayan kızım, Kars'tan destek geliyor. K, Turgut Bey'i bildiriye katmaya çalışıyor. K evden çıkınca tamirhanelerin baktığı avludan kimseye görünmeden çarşıya çıktı. Dün Pepino Di Capri'nin Roberta'sını işittiği küçük çorapçı, kırtasiyeci, kasetçi dükkanına girip çatık kaşlı soluk yüzlü tezgahtar delikanlıya Necip'in Kadife'ye yazdığı mektupları sayfa sayfa vererek fotokopilerini çektirdi. Bunun için zarfları yırtması gerekmişti. Daha sonra asıl sayfaları aynı cins soluk ve ucuz zarflara yerleştirip Necip'in el yazısını taklit ederek üzerlerine Kadife Yıldız diye yazdı. Gözünün önünde kendisini mutluluk için savaşmaya, yalan söyleyip dolaplar çevirmeye çağıran İpek'in hayali, hızlı adımlarla otele yürüdü. Kar yeniden iri tanelerle yağıyordu. Sokaklarda sıradan bir akşamüstünün kırık dökük telaşını hissetti Ka. Saray yolu sokak ile Halit Paşa Caddesi'nin kenarda birikmiş kar yığınlarının darlaştırdığı köşesinde, yorgun bir atın çektiği kömür yüklü bir araba yolu tıkamıştı. Arkasındaki kamyonun silecekleri ön camı temizlemeye ancak yetiyordu. Ellerinde plastik torbalar, herkesin kendi evine, kendi sınırlı mutluluğuna koşturduğu, çocukluğunun kurşuni kış akşamlarına özgü bir hüzün vardı havada ama güne yeni başlıyormuş gibi kararlı hissediyordu kendini. Hemen odasına çıktı. Necip'in mektuplarının fotokopilerini çantasının dibine sakladı. Paltosunu çıkarıp astı. Ellerini tuhaf bir dikkatle yıkadı. Bir iş gücüyle dişlerini fırçaladı. Akşamları yapardı bu işi ve yeni bir şiirin gelmekte olduğunu sanarak pencereden dışarı uzun uzun baktı. Bir yandan da pencerenin önündeki kaloriferin sıcaklığından yararlanıyordu ve şiir yerine aklına çocukluğunun ve gençliğinin unuttuğu kimi hatıraları geliyordu. Annesiyle düğme almak için Beyoğlu'na çıktıkları bir bahar sabahı peşlerine takılan pis adam. Annesiyle babasını Avrupa seyahati için havalanına götüren taksinin Nişantaşı'nın köşesinde gözden kayboluşu. Büyükada'da bir partide tanıdığı uzun boylu, uzun saçlı, yeşil gözlü kızla saatlerce dans ettikten sonra onu bir daha nasıl bulacağını bilemeyip günlerce aşktan karın ağrıları çekişi. Bütün bu hatıraların birbiriyle hiç ilgisi yoktu. Ve K hayatın, aşık olup mutlu olmanın dışında, birbirleriyle ilişiksiz, anlamsız sıradan bir olaylar dizisi olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyordu. Aşağıya indi, yıllardır tasarlanmış bir ziyareti yapan birinin kararlılığı ve kendisinin de şaştığı bir soğukkanlılıkla otel sahibinin dairesini lobiden ayıran beyaz kapıyı vurdu. Kürt hizmetçinin kendisini tıpkı bir Turgenev romanındaki gibi yarı esrarlı, yarı saygılı bir havayla karşıladığını hissetti. Dün akşam yemek yedikleri salona girerken, arkası kapıya dönük uzun divanda Turgut Bey ile İpek'in televizyonun karşısında yan yana oturduklarını gördü. Kadife, "Nerede kaldın? Başlıyor," dedi Turgut Bey. Eski Rus evinin bu geniş ve yüksek tavanlı odası dışarıdan gelen solgun karışığında K'ya dün akşamkinden bambaşka bir yermiş gibi gözüktü. Baba kız içeri girenin K olduğunu fark edince mahremiyetleri bir yabancı tarafından çiğnenen çiftler gibi bir an huzursuz oldular. Hemen sonra K, İpek'in gözlerinin bir ışıltıyla parladığını görerek mutlu oldu. Hem baba kıza hem de açık televizyona dönük bir koltuğa oturup İpek'in hatırladığından da güzel olduğunu şaşırarak gördü. Bu içindeki korkuyu büyütüyordu ama sonunda onunla birlikte mutlu olacaklarına da inanıyordu şimdi. "Ben kızlarımla her akşam saat 4'te burada oturur, Marianna'yı seyrederim," dedi Turgut Bey. Biraz mahcubiyet, biraz da "kimseye saf vermem ben" ifadesiyle. Marianna, İstanbul'daki büyük televizyon kanallarından biri tarafından haftada 5 gün yayımlanan ve bütün Türkiye'de çok sevilen melodramatik bir Meksika dizisiydi. Diziye adını veren kısa boylu, iri yeşil gözlü, cana yakın fıkır fıkır Marianna, bembeyaz tenine karşın aşağı sınıftan yoksul bir kızdı.